Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor.
Merhaba, Doğuş Grubu Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Seda Öğretir. Çok heyecanlandığım, çok heves ettiğim bu bölümde tanımaktan mutluluk duyduğum değerli şefimiz Profesör Rengin Gökmen ve tanımaya can attığım Umut Sağlam'la sohbet edeceğiz. Türkiye'nin ilk ve tek daimi Ulusal Çocuk Senfoni Orkestrası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, tam 15 yıldır Türkiye'deki çeşitli konservatuarların öğrencilerini bir araya getiriyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası bugüne kadar yurt içinde, yurt dışında onlarca konserle binlerce izleyiciye ulaştı ve bu süre içinde de neredeyse bine yakın çocuk sanatçı bu orkestra bünyesinde bir araya geldi. Biz bu podcast serisinde yolu Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan geçmiş sanatçılarla buluşuyoruz, hikayelerini dinliyoruz. Şimdi onlardan biri Umut Sağlam konuğumuz. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın şefi ve genel müzik direktörü Profesör Rengin Gökmen de bizimle birlikte. Merhaba Rengin Bey, merhaba Umut.
Merhaba. Merhaba, günaydın.
Günaydın. Umut'un hikayesine geçmeden önce şefimizle başlayalım. Rengin Bey, ben biliyorum ki sanat hayatınızda çok senfoni orkestrasıyla konserleriniz, direktörlüğünü yaptınız, çok saygın orkestralar oldu ama siz diyorsunuz ki Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın yeri başka. Neden?
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası çünkü ülkemizin geleceği, ülkemizin bundan 15-20 yıl sonraki orkestraları, orkestra üyeleri Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndalar. Hatta bundan 10 yıl önceki Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndaki gençlerimiz, çocuklarımız bugün orkestralarımızın, profesyonel orkestralarımızın birer üyesi oldular ve bizi gururlandırıyorlar. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'yla müzik alanında adımını birlikte çalmaya, bir orkestra içinde olmaya ilk defa adım atan genç çocuklarımızı orada hem sosyal yönden hem müzikal anlamda çok önemli geliştiriyoruz. Onlara özellikle yaşam alanında çok önemli kazanımlar elde ettiğini düşünüyorum Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda. Yalnız oradaki çocuklarımız değil, bu oluşumla 2006 yılından beri Türkiye'deki bütün çocuklara müziğin insan yaşamındaki önemli yeri ve herkesin, her çocuğun bir müzik enstrümanı çalabileceği noktasında önemli umutlar veriyoruz. Çok güzel konserlerle bütün Türkiye'de çocukları buluşturduk. Bu bakımdan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın mesajlarının çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın yeri bu bakımdan yüreğimde bambaşkadır.
Harika. Şimdi konuğumuz Umut Sağlam'ı tanıyalım biraz. Umut 23 yaşında, bir cello sanatçısı. Berlin'de yaşıyor bir süredir. Tekrar merhaba Umut. Şuradan başlayalım mı sizinle? Almanya'ya, hatta Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'na da gelmeden önce müzikle bağınız nasıl başladı? Bir müzisyen olacağınızı ilk ne zaman anladınız?
Şöyle ki ben her zaman hayatım boyunca müziğin var olduğu bir evde büyüdüm. Annem benim ses sanatçısıydı. Kendisi de ayrıca Hacettepe Konservatuarı'nda okudu. Şan bölümündeydi. Dolayısıyla her zaman ben annemin konserlerine katılarak, hani katılarak dediğim izleyerek büyüdüm. Provalarını izledim, albüm kayıtları oldu, onları izledim. Her zaman müziğin olduğu bir ortamda büyüdüm. Dolayısıyla müziğe yakınlık her zaman hissediyordum. Sonra konservatuara 20 yaşım geldiğinde denedim ve şanslıyım ki kazandım.
Eğitiminizden de bu noktada biraz konuşalım mı? Hangi okullardan geçti yolunuz?
Ben eğitimime 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi'de Ankara Devlet Konservatuarı'nda başladım. Tufan Tahir Tolga'ydı ilk cello hocam. Kendisi ayrıca eski emekli bir CSO sanatçısı. Daha sonrasında orada 5 yıl eğitimimi sürdürdükten sonra lisenin üniversiteye gitmeden son 2 senemi İstanbul'da okudum. Dilba Tokay ile. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda. Daha sonra 2 yıl orada eğitimi tamamladıktan sonra Baran Boyum Said Akademi sınavlarına girdim ve kazandım. Bu şekilde yurt dışı maceramda başlamış oldum.
Rengin Bey, şimdi anlıyorum ki umut bir sanat dolu dünyaya doğmuş. Sizin de hikayenizde böyle bir ortam var, onu da biliyorum. Ama siz diyorsunuz ki aslında bu iş böyle her zaman yetenekle ilgili değildir. Belki öyle bir ortamın kuşkusuz çok fazla katkısı vardır ama herhalde kişisel ve çokça da emeğe ve çalışmaya dayalı bir mesele bu mesele. Bu noktada belki de ailesinde sanat ya da müzik olmayan herhangi bir çocuk ya da öğrenci için müzik eğitiminin önemini biraz konuşalım mı? Ne dersiniz? Bir mesaj var mı bu noktada vermek istediğiniz?
Tabii konuşalım. Müzik aslında insan yaşamının çok önemli bir parçası. Biz istesek de istemesek de müzik yaşantımızın içinde ve biz her zaman bir müziğe maruz kalıyoruz yaşantımız boyunca, yaşantımızın çeşitli kesitleri boyunca. Dolayısıyla toplumların, bireylerin güzel müzik, nitelikli müzik bilincine ulaşabilmesi çok önemli. Müzik bir çaba gerektirir. Dışarıdan bakıldığı zaman genellikle yalnız bir yetenek meselesi olduğu, benim sesim çok kötü, hiçbir zaman şarkı söyleyemem kanısında olan birçok kişi vardır etrafımızda. Aslında evet, doğadan getirdiğimiz yeteneklerimiz çok önemlidir. Her konuda olduğu gibi. Sportif alanda da böyle değil midir zaten? Ancak çalışmayla ve çok önemli oranda insanlar müzik alanında da çalışarak büyük kazanımlar elde edebilirler. Hem düşünsel olarak, beğeni olarak çaba göstererek, hem de profesyonel anlamda müzikçi olma anlamında çok önemli yollar alabilirler ve bunu başarabilirler. Yetenek tabii bu konuda kolaylıklar sağlar, ancak hiçbir şekilde yalnız başına bir şey ifade etmez. Bütün büyük müzikçilerin arkasında önemli bir çaba, büyük bir çalışma, tabii o çalışmanın da arkasında büyük bir aşk, istek vardır. Ben her zaman öğrencilerime, bana ilk geldikleri zaman, hatta orkestra şefi olmak istedikleri zaman ilk sorduğum soru şudur: ne kadar istiyorsun bunu? Bu gerçekten çok önemli bir sorudur. Şunu hiç unutmayacağım galiba, bir ünlü yazara, genç bir yazar adayı geliyor. Yazar olmak istiyorum, sizce olmalı mıyım üstad diyor. Elinden geliyorsa olma derim ama elinden gelmez insanın diyor, bu o kadar istendiği zaman diyor. Dolayısıyla kaçınılmaz bir sonuç hikayesi de böyle. Bu kadar çok, çünkü çok istediğini, onun bu mesleği başarmayı çok istediğini küçük yaşlardan beri onu gözlemleyen birisi olarak çok iyi biliyorum ve şu anda da gerçekten çok başarılı bir müzisyen olarak ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor.
Umut'ta o tutkunun olduğunu ben de hissediyorum doğrusu. Onu aslında Berlin'de yaşamakla ilgili de birkaç şey sormak istiyorum ama bu eğitim hikayesini aslında Berlin'e kadar taşıdınız az önce Umut. Peki o yolculukta Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile tanışmanız nasıl oldu? O size neler kattı? Örneğin kamplara hiç gittiniz mi?
Tabii. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası benim ilk hayalimdi. Size öyle söyleyeyim. Bir müzisyen olarak, hani öğrenimi sürdüren bir müzisyen olarak çok fazla hayaliniz oluyor. Yani çocukken görüyorsunuz, bütün solistler geliyor, CSO'ya geliyorlar. Yani ben Ankara'da büyüdüğüm için tabii CSO'ya, devlet senfonilerine gelen solistleri izleyebiliyorsunuz. Ve hayal kuruyorsunuz sürekli, işte CSO'yu izlerken de hayal kuruyorsunuz. Ben de keşke orkestrada çalsam diyorsunuz. Ve Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın harika bir proje olmasının sebebi, benim için en azından, bu imkanı, bu hayalinizi yaşamanızı size çok erken yaşta sağlaması. Dolayısıyla bana da bu şekilde oldu. Ben zaten orkestrada çalmanın hayalini kuran bir müzisyenken, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nı kazanmamla birlikte bunu, yani Türkiye'de orkestracılığı öğrenebileceğim en iyi eğitmenler, en iyi orkestra sanatçılarından ve Sayın Rengim Hoca'dan öğrenme şansına sahip oldum. Hem benim birçok arkadaşımla.
O halde ilk hayal gerçekleşti. Sonrasında evet. Anladığım kadarıyla başkaca hayaller de gerçekleşti. Zannediyorum belki Berlin'de olmak da bir hayaldi. Şimdi buradan bakınca Berlin'de sanatla uğraşmak çok kıskanılası duruyor Umut. Rüya gibi bir şey olmalı. Gerçekten öyle mi? Berlin'de genç bir müzik insanının hayatı nasıldır?
Biraz öyle gerçekten. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bu şehirde 6 tane A sınıfı orkestra var. Bunlardan biri Berlin Filarmoni ki... Tabii ki bu hani herkesin kendi görüşlerince değişebilir ama benim için gerçekten dünyadaki en yüksek seviye senfoni orkestrasıdır yani. Dolayısıyla bunlara ulaşımınızın olması ve bir sürü konser salonuna ulaşımınızın olması, oda müziği konserine, soliste, dünya ünlü şefe ulaşımınızın olması gerçekten çok büyük bir şans. Anlatabileceğim gibi bir şey değil. Yani size örneklemem gerekirse benim 2 hafta önce Sir Andras Schiff, piyanist Sir Andras Schiff'le bir Beethoven masterclass'ım oldu. Öyle şanslıyım ki haftaya da Sayın Maestro Daniel Barenboim'le bir Beethoven cello sonatları masterclass'ım olacak. Yani benim görüşüme göre bunların hiçbiri ben Berlin'de yaşamasaydım mümkün olmayacaktı. Berlin gerçekten size bu konuda inanılmaz imkanlar sağlayan bir şehir dolayısıyla.
Peki bu kaydı dinleyenler ve biz de Umut gibi olmak istiyoruz diyenler için neler önerirsiniz?
Ben açıkçası Rengim Hocam'ın dediği şeye sonuna kadar katılıyorum. Yetenek sizin hani yetenekli olup olmamak sizin fiziksel özelliklerinizin elverişli olup olmamasına göre yaptığınız işe elverişli ne daha doğrusu hangi seviyede elverişli olduğuna göre değişen bir şey bence de. Ancak çok fazla emek vermek ve çalışmak ve araştırmak ve çaldığın eseri her açısından öğrenmek, piyano partisini öğrenmek, orkestra partisini öğrenmek, her şeyini öğrenmek o eserin, %100'ünü öğrenmek beni açıkçası en çok ilerleten şey oldu. Bu burada en azından bu yarışa, yarışa demek belki de çok şey olmadı ama bu nasıl diyeyim? Kuşağa katılmama, bu inanılmaz enerjiyi benim de sahip olmama yardımcı oldu diyebilirim yani. Buradaki gerçekten herkeste o inancı, o bağlılığı görüyorsunuz çünkü. Hani sizi de onu yapmaya itiyor diyebilirim. Dolayısıyla bunu yaptıktan sonra buradaki seviyeye daha iyi ayak uydurulabiliyor bence.
O orkestrada olmaktan söz ettiniz ya az önce. Umut söz etti Rengim Hocam. Bir orkestrada olmanın Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'yla pek çok çocuk anladığım kadarıyla ilk orkestra deneyimini yaşıyor. Hem bu ne katar çocuklara hem de bir orkestra olabilmek için sanatçıların ne kadar süre birlikte çalmaları gerekir? O takım ruhu ne kadar zamanda nasıl kurulur?
Klasik müzik olarak adlandırdığımız ama evrenselleşmiş ve bütün dünya coğrafyalarında çok üst düzeyde değer gören bu müziğin en önemli unsuru, öne çıkan özelliği birlikte müzik yapmak. Çok sesli müzik yapmak büyük tasarım mimarilerine can vermektir. Bu birisi insanın icat ettiği orkestrayla olur. Müzik bir parçası. Bizim öne çıkan birkaç tane vardı. Birincisi çal eğitimi tabii çok doğru. Çok... İkincisi müzik teorisi. Müzik teorisini akademik eğitimde çok derinlemesine almaya çalışır çocuklarımız. Üçüncü yön müzik kültürü, stil bilgisi ve bu müzikleri nasıl yorumlaması, nasıl çalması gerekir? Sevgili Umut'un demin de belirtmiş olduğu gibi o büyük üstadların yanında her hafta nasıl bir yorum özelliği verecekler eserlere onu öğrenirler. Dördüncüsü de eğitim, müzik eğitiminin unsurlarından birlikte çalmayı öğrenme. Bunu da oda müziği ve orkestra ile yapabiliriz. Orkestra bu bakımdan bizim müzik eğitimimizin çok çok önemli bir parçasıdır. Orkestrada çocuklarımız birlikte çalmayı, birlikte yorumlamayı, işbirliği yapmayı, kol kola olabilmeyi öğrendikleri gibi sosyal olmayı da öğrenirler. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın müzik alanında çocuklarımıza, gençlerimize kazandırdıkları yanında sosyal yönlerini geliştirdiğini çok düşünüyorum. Onların bir arada bizlerle birlikte arkadaş çevresi içinde Doğuş Çocuk kamplarında bir hafta içinde ne kadar büyük kazanımlar elde ettiğini, değişimler gösterdiğini kendi hocalarının ağzından da defaatle duydum. Bu bakımdan da Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın yalnız bir müzik projesi değil, bir sosyal gelişim projesi olduğunu düşünüyorum. Yalnız çalan çocuklarımız için değil, bu çocuklarımız aracılığıyla Türkiye'de bütün çocuklara ve gençlere verdiğimiz mesajlar aracılığıyla bu sorumluluğu çok zengin bir şekilde yerine getirdiğimizi düşünüyorum.
Umut, siz az önce büyük üstadlarla karşılaşmanın şansından söz ederken çok heyecanlıydınız. Ses tonunuzdan bunu anladım. Bir de konser performansından önceki konser sırasındaki ve sonraki duygularınızı da merak ediyorum. Nasıl hisler ele geçiriyor sizi? Çünkü ben bir konseri izlerken ve dinlerken birçok sanatçının büyülenmiş ya da hipnotize olmuş olduğunu, notaların onları başka bir yere götürdüğünü düşünürüm. Beden dillerinden, jestlerinden, mimiklerinden. Sahiden neler olur o sırada dünyanızda?
Çok kesinlikle haklısınız. Yani konser vermek bir trans hali gibi bir müzisyen için. Yani o an olan çoğu şeyi hatırlamıyorsunuz çıktıktan sonra diyebilirim yani. O ana kadar hazırladığınız her şeyi sunduğunuz an oluyor. Ama şu an aslında bahsedince ne kadar duygulandım. Yani o kadar uzun zamandır konser veremiyoruz ki, o hissi yaşayamıyoruz ki. Çünkü o his bağımlılık yaratan bir his bende. En azından çoğu müzisyende de. Yani bu işe aşık olmamızı sağlayan en büyük motivasyon kaynağı aslında bizim performanslarımız, insanlara kendimizi gösterebildiğimiz anlar yani. İnsanlarla bir araya gelebildiğimiz, yaptığımız çalışmaları, verdiğimiz emekleri ortaya koyabildiğimiz o platform. Gerçekten bu açıdan konser vermek bu işte benim açıkçası en sevdiğim. Hani bu konser vermek dediğim sadece solist olarak ya da işte piyano, cello, düet yaparak değil yani her şekilde. Orkestrasıyla çıktığım konser de aynı şekilde böyle Rengim Hocam'ın belirttiği gibi bir arada müzik yapmanın hissi aslında çoğu hani orkestrada çalmanın hissi mesela bambaşka bir konser hissi oluyor. Oda müziği grubuyla çıktığınız, verdiğiniz bir konserin hissi bambaşka bir konser oluyor. Solist olarak bambaşka hisler eminim şef olarak bambaşka hislerdir. Çok daha inanılmaz. Ben daha hiç tecrübe etmedim ama eminim öyledir yani. Dolayısıyla konser vermek gerçekten bambaşka bir kafa yapısına girmenizi sağlıyor yani.
Rengim Hocam, Umut'a katılıyor musunuz? Şef olarak siz nasıl hisler hissediyorsunuz? Ya, konserden sonra hatırlıyor musunuz? Yoksa siz de sahiden o anlarda başka bir yere gitmiş olup unutmuş mu oluyorsunuz konser anlarını? Nasıl oluyor? Anlatır mısınız biraz?
Anlatmaya çalışayım elimden geldiğince. Tabii ki katılıyorum Umut'a. Bir trans hali olduğunu onun düşünüyorum gerçekten. Ancak şöyle de bir şey var. Bizim sahnedeki ikilemimiz bilinci yitirmeden konsantre olmak, yoğunlaşmak, odaklanmak. Örneğin ben şef olarak deneyimlerimden söz etmeliyim. Her zaman öğrencilerimize salonda olabilecek, sizin dikkatinizi çekebilecek şeylere sakın gözünüz kaymasın. Dinleyicinin bir oturuşu, orkestra üyelerinden birinin kıyafeti sizin dikkatinizi çekmemeli. Tamamen müziğe, müziğin hatta o anına odaklanmalısınız deriz. Ama bir yandan da bilincinizi hiçbir zaman yitirmemelisiniz. Müziğin akışına kendinizi tamamıyla kaptırırsanız orkestrada olabilecek insani olan bazı hataları önleme şansınız kalmaz ve bu bilinci yitirmemelisiniz. İşte bu çok bıçak sırtında olan dengeyi çok iyi gözetmeli sanatçı, sahne sanatçıları diye düşünüyorum. Özellikle solistik kariyerde çok çok önemli bu tabii. Çok genç yaşında bunları üstadların yanında bu yakından görüyor. Kendisi de yaşıyor. Bu bakımdan gerçekten paha biçilmez bu deneyimi, umutu çok büyük başarılara taşıyacağına inanıyorum yürekten.
Ben de inanıyorum ve umut, bilinç önemli dedi Rengim Hoca sahnedeyken. Kesinlikle. Bilinci korumak da çok önemli dedi ama şimdi bilinç dışı bir şey sormak istiyorum size. O da şu, hayaller. Evet, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile başladı, şimdi Berlin'desiniz, bu da bir hayaldi. Peki sonra başka hangi orkestralarda, hangi salonlarda ya da hangi sanatçılarla çalmak ya da şu an benim aklıma gelmeyen bambaşka bir şey. Ne var hayalinizde en büyük?
Bu benim için her zaman, her sene tabii ki farklı şekil alabilen bir şey. Ben açıkçası bu konuda nasıl anlatsam, çok büyük beklentilere sokmamaya çalışıyorum kendimi. Ama her zaman elimden gelenin en iyisini koymaya çalışıyorum. Yani şöyle, gerçekçi olmak lazım hayat hakkında, hayatın size sunduğu fırsatlar hakkında, şanslarınız hakkında, başarabilecekleriniz hakkında ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız lazım. Ben böyle düşünüyorum. Hani mesela örnek veriyorum tamamen. Çaykovski yarışmasını kazanacakmışçasına çalışmak her şey için. Ama olmuyorsa da büyük problem yaratmamak hayatta. Bunu büyük probleme çevirmemek lazım bence. Dolayısıyla bir sürü hayalim var. İşte mesela Berlin Filarmoni'nin içinde çalmak var. Berlin Filarmoni'de solist çalmak var. Ama hangisinin olacağını bana gelecek gösterecek. Ben genelde kendini beklentiye sokmanın bazen çok negatif bir sonuç ortaya çıkarabileceğini gördüm. Deneyimledim diyeyim. Dolayısıyla bir sürü hayalim var. Ama en büyük hayalim müzik yapmaya hayatım boyunca devam edebilmek. Çünkü ben müzik yapmaya devam edersem biliyorum ki daha iyi yapmaya çalışacağım her yaşımda. Her yaşadığım gün daha iyi müzik yapmaya çalışacağım. Dolayısıyla beni nereye götürürse bu akıl şeklim diyeyim. Potansiyelimi görmek istiyorum tabii ki ama moralimi bozacak bir senaryo yok gelecekte eğer müzik yapmaya devam edersem.
Çünkü tutkuyla ve aşkla yaptığınız bir şey. Son olarak enstrümanla kurulan ilişkiyi de biraz merak ediyorum. Nasıl kurulur bu? Sizin enstrümanınızla ilişkiniz nasıl bir ilişki?
Yani cello'da o kadar kişiselleşiyor ki konu. Çünkü resmen insan boyutunda ve her yere taşımam gereken bir enstrüman. Ve mesela uçak bileti alırken yanıma ekstra bilet almam gereken bir enstrüman. Dolayısıyla her zaman sanki yanımda küçük bir kardeşim ya da böyle arkadaşım varmış gibi hissediyorum. Ve bir yerden sonra, bilmiyorum bunu bütün çelistler yaşıyor mudur ama bir yerden sonra sanki canlı bir organizmaya dönüşüyor, canlı bir şeye dönüşüyor. Muhabbet etmeye başlıyorum kendi kafamda diyeyim size çalışırken. Hani duygularınızı aktarabildiğiniz bir kanal oluyor. Benim ilk hocam Tufan Tolga bana İlk senemde bir bunu söylemişti ve ondan beridir benim için cello'nun bambaşka bir yeri var. Yani kalbinin üzerine koyduğun bir enstrüman cello. Dolayısıyla kalbinden gelen duyguları da en iyi aktarabildiğin enstrüman olduğunu söylemişti. Ben de böyle inanıyorum açıkçası.
Anlatımınızdan, verdiğiniz örneklerden şunu çıkarıyorum. Sanki bir vücudunuzun bir uzantısı gibi değil de bir noktadan sonra bayağı dost, arkadaş, tarif ettiğiniz kardeş gibi söyleyebildiğiniz. Bu anlamda asla yalnız kalmayacaksınız. Ne kadar güzel. Ama konuşmanın başka bir yerinde de söylediğiniz gibi galiba bu ikili esas manada tatmini paylaştığı zaman diğer insanlarla ve performansı ortaya çıkardığı zaman o salonlarda, o seyircilerin karşısında yaşıyor. Şahane. Çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir yol. Ve bu yolun daha da güzel olacağını tahmin ediyorum. Bunu öngörmek hiç zor değil. Bütün hayallerinizin gerçek olmasını dilerim. Zengin mi hocam, eklemek istedikleriniz var mı?
Ben yıllar sonra hep uzaktan sevgili Umut'un başarılarını takip ederken böyle bir sohbet fırsatı oldu. Ancak şimdi görüyorum ki Umut'un hem sanatla, müzikle ve çalgısıyla kurmuş olduğu bu çok güzel, sağlıklı ilişkiyi bunu yönetmesi gerçekten beni çok gururlandırdı. Onun sahnedeki çalgısıyla olan başarısını çok çok yakından biliyorum. Kendi jenerasyonunun en önemli viyolonsel sanatçılarından birisi. Ama gelecekte bunu daha da büyüterek devam ettireceğinin en önemli kanıtı da bugün söyledikleri oldu. Çünkü onun çok aşkla bu çalgıya bağlandığını görüyorum. Umuyorum ki her zaman viyolonseliyle birlikte olur ve büyük başarılara imza atar.
Çok
Çok
teşekkür.
teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Umut Sağlam size de, Rengim Gökmen size de çok teşekkür ediyorum bu söyleşiye katkınız için. Müzikle kalın. Çok sağ olun. Teşekkürler.